Ayrım 21. Kız kardeşim için. Jodie Picoult. Sayfa 330. Başlangıçta Kate'i periferal kan kök hücre nakli ikna edemiyorum. Reddediyor. Çünkü Taylor, Ambrose'la gezmek varken kemoterapi alıp hastanede yatmak, önümüzdeki 6 haftayı ters karantinada geçirmek istemiyor. Hayat senin diyorum ve bana sanki delirmişim gibi bakıyor. Kesinlikle diyor. Sonunda uzlaşıyoruz. Onkoloji doktorları Kate'in Anna'dan yapılacak nakle hazırlık olarak alacağı kemoterapiyi hastaneye yatmadan almasına razı oluyorlar. Kate evde maske takmayı kabul ediyor. Değerleri en ufak bir şekilde düşecek olursa hastaneye yatacak. Doktorlar bundan memnun değiller. Yapılacak prosedürü olumsuz etkilemesinden endişeleniyorlar ama tıpkı benim gibi onlar da Kate'in kendi iradesiyle pazarlık yapabilecek bir yaşa eriştiğini farkındalar. Bütün bu ayrı kalma yaygarasının boşuna olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Taylor, Kate'in ilk kemo randevusunda hastanede beliriyor. Senin burada ne işin var? Görünüşe bakılırsa buradan uzak kalamıyorum diye şaka yapıyor. Selam Bayan Fitzgerald. Kate'in yanındaki boş sandalyeye oturuyor. Tanrım, serum takılı olmadan bunlarda oturmak ne de güzelmiş. Olsana biraz diye mırıldanıyor Kate. Taylor elini Kate'in koluna koyuyor. Çok oldu mu? Yeni başladık. Ayağa kalkıyor ve Kate'in sandalyesinin geniş kolçağına oturarak Kate'in kucağındaki kusma kabını eline alıyor. Yüz kağıda bahse girerim, saat 3'e kadar içindekileri boşaltmadan dayanamayacaksın. Kate saate göz atıyor. 2:50. Tamam, kabul. Öğlen ne yedin? Taylor haince sırıtıyor. İstersen renklerine bakarak tahmin edeyim. İğrençsin diyor Kate ama ağzı kulaklarına varıyor. Taylor elini Kate'in omzuna koyuyor ve o da sıkıca yaslanıyor. Brian bana ilk kez dokunduğunda hayatımı kurtarmıştı. Providence'da kıyamet gibi bir yağmur vardı. Bir Poyraz fırtınası dalgaları kabartmış ve adliyenin otoparkının tamamen sular altında kalmasına neden olmuştu. Bina boşaltıldığı sırada ben katiplik yapmakla meşguldüm. Brian'ın ekibi görevdeydi, binanın taş merdivenlerini vardığımda selde sürüklenen arabalar, kadın çantaları ve hatta dehşet içinde yüzmeye çalışan bir köpek gördüm. Ben dava özetlerini dosyalarken dünya suları gömülmüş meğer. Yardım ister misiniz diye soruyor Brian, tüm teçhizatını kuşanmış bir halde kollarını bana uzatıyor. O beni daha yüksek bir yere taşırken yağmur yüzümü ve sırtımı dövüyor. Bir selin ortasında nasıl olup da diri diri yanıyormuş gibi hissedebildiğimi merak ediyorum. Kusmadan en uzun ne kadar dayandın diye soruyor Kate Taylor'a. 2 gün. Atıyorsun. Hemşire önündeki kağıtlardan başını kaldırıyor. Doğru söylüyor diye onaylıyor. Kendi gözlerimle gördüm. Taylor Kate'e bakıp sırıtıyor. Sana söyledim. Ben bu işin ustasıyım. Saate bakıyor. 2:57. Senin gitmek isteyeceğin daha düzgün bir yer yok mu? Diyor Kate. Bahisten yırtmaya mı çalışıyorsun? Seni korumaya çalışıyorum. Gerçi sözünü tamamlayamadan suratı yemyeşil oluyor. Hemşire ve ben yerimizden fırlıyoruz ama Kate'e önce Taylor erişiyor. Kusma kabını çenesinin altına tutuyor ve öğürmeye başladığında da elini küçük daireler çizerek sırtında gezdiriyor. Tamam, tamam diyerek onu yatıştırıyor. İyice yanına sokulmuş bir halde. Hemşire ve ben birbirimize bakıyoruz. Güvenilir ellere emanet gibi görünüyor diyor hemşire ve başka bir hastaya bakmak üzere ayrılıyor. Kate'in işi bittiğinde Taylor elindeki kabı kenara koyuyor ve onun ağzını bir mendille siliyor. Kate başını kaldırıp ona bakıyor, gözleri mutlulukla parlıyor, burnu hala akıyor. Affedersin diye mırıldanıyor. Ne için diyor Taylor, yarın da ben aynı durumda olabilirim. Acaba kızlarının büyüdüğünü fark ettiklerinde bütün anneler benim şu an hissettiklerimi mi hissediyorlar? Bir zamanlar bebeklik kıyafetlerini katladığıma inanmak imkansızmış. Sanki onu hala kum havuzunun kenarında parmak uçlarında dans ederken görebilecekmişim gibi. Daha dün elleri plajda bulduğu deniz kabuklarından daha küçük değil miydi? Aynı el, şimdi bir delikanlının elini tutan o el, benimkini tutmuyor muydu? Binlerce defa olduğum yerde durup gördüğü örümcek ağına ya da ipek otuna bakmam için beni çekiştirmiyor muydu? Bu bir göz aldanması, asla bizim zannettiğimiz kadar köklü ve sağlam değil. Her şey düşünüldüğünde bunun yaklaştığını gördüğümü zannedebilirsiniz. Ama Kate'in bu çocuğu seyretmesini seyrederken daha öğrenecek binlerce şeyim olduğunu gördüm. Ben eğlenceli bir kız arkadaşım diye mırıldanıyor Kate. Taylor ona gülümsüyor. Patates kızartması diyor. Öğlen yemişsin. Kate omzuna bir tane çarpıyor. Midemi bulandırıyorsun. Taylor tek kaşını kaldırıyor. Bahsi kaybettiğini biliyorsun. Galiba yatırım hesabı cüzdanımı evde unutmuşum. Taylor onu incelermiş gibi rol kesiyor. Peki onun yerine bana ne verebileceğini biliyorum. Cinsel bir kıyak mı acaba diyor Kate yanlarında olduğum bir an unutarak. Şey bilmem diye gülüyor Taylor. Annene bir sorsak mı? Kate bir anda kıpkırmızı kesiliyor. Has. Siz böyle devam edin diye uyarıyorum onları. Bir sonraki randevunuzda kemik iliği aspirasyonu yaparsınız artık. Hastanenin düzenlediği şu dansı biliyorsun değil mi? Taylor birden sinirleniyor, dizini hızla yukarı aşağı sallamaya başlıyor. Hasta çocuklar için yapılıyor. Her ihtimale karşı doktorlarla hemşireler de orada bulunuyorlar ve hastanedeki konferans salonlarından birinde düzenleniyor. Ama büyük bölümü sıradan bir balo gibi. Kötü bir orkestra, check-in smokinler, içine trombosit karıştırılmış bir punch. Yutkunuyor. Bu son kısım şaka tabii. Ben geçen sene gittim, sap gibi ve gayet de aptaldı. Ama düşündüm ki ikimiz de hasta olduğumuza göre belki bu yıl birlikte gideriz. Kate, onda bulunabileceğini hayatta tahmin edemeyeceğin bir özgüvenli teklifi düşünüyor. Ne zaman? Cumartesi. Gördüğüm kadarıyla o gün nalları dikme planım yok. Taylor'a mutlulukla gülümsüyor. Çok isterim. Güzel diyor Taylor gülümseyerek. Çok güzel. Aralarında yılan gibi kıvrılan Kate'in serum hortumuna dikkat ederek temiz bir kap almak için uzanıyor. Acaba kalbi daha mı hızlı atıyor? Bu ilaçların etkisini değiştirecek mi? Merak ediyorum. Daha kısa sürede daha fazla mı hasta olacak? Taylor Kate'i koluyla sarıyor. Birlikte sırada ne varsa onu beklemeye koyuluyorlar. Etekleri çok aşağıda diyorum. Kate soluk sarı elbiseyi boynundan aşağı tutup bana gösterirken butiğin zemininde oturduğu yerden Anna da fikrini belirtiyor. Bununla muza benzersin. Saatlerdir balo elbisesi almaya çalışıyoruz. Kate'in dansa hazırlanmak için sadece 2 günü var ve bunu saplantı haline getirmiş durumda. Ne giyecek, makyajını nasıl yapacak, acaba orkestra azıcık düzgün bir şeyler çalacak mı? Tabii ki saçıyla ilgili bir sorunu yok. Kemodan sonra hepsi döküldü. Kate peruktan nefret eder. Kafa derisinde gezinen bir böcek gibi olduğunu söyler hep. Ama dazlak bir kafayla gitmeyecek kadar da bilinçli. Bugün başına batik bir eşarp sarıyor. Tıpkı mağrur, soluk benizli bir Afrika kraliçesi gibi. Bu dışarı çıkma mevzunun gerçekliği Kate'in hayallerine pek uymadı. Normal kızların mezuniyet balolarında giydikleri elbiseler göbeği ya da omuzları açıkta bırakıyor. Oysa Kate'in bu bölgelerinde teni yer yer yıpranmış ve üzerinde izler var. En olmadık yerleri göz önüne seriyorlar. Sağlıklı, zinde bir bedeni sergileyecek şekilde dikilmişler. Bunun yokluğunu saklamak üzere değil. Etrafında fır dönen satıcı kadın elbiseyi Kate'den alıyor. Aslında bu gayet muhafazakar bir model diye ısrar ediyor. Göğüslerin büyük bölümünü kapatıyor. Bunu da kapatır mı diye tersliyor onu. Kate bluzunun düğmelerini açıp geçenlerde taktıkları göğsünden fırlamış kateteri ortaya çıkararak. Satıcı kadın kendine hakim olmayı başaramayarak hafif bir "Hii!" koy veriyor. Kate diye azarlıyorum onu. Kate başını iki yana sallıyor. Biz en iyisi çıkalım buradan. Caddeye, butiğin önüne çıkar çıkmaz Kate'i paylıyorum. Bir şeylere kızınca bunun faturasını dünyanın geri kalanına kesmek zorunda değilsin. İyi ama o da kaltağın tekiydi diye aynen karşılık veriyor Kate. Eşarp'a nasıl baktığını gördün mü? Belki yalnızca desenlerini beğenmiştir diyorum ifadesiz bir tonla. Ya evet, belki ben de yarın sabah gözümü bir açarım hastalığım kaybolmuş. Sözleri aramıza düşen birer kaya parçası gibi her biri kaldırımda patlıyor. O aptal elbiseyi aramayacağım artık. Neden en baştan Taylor'a olur dediğimi de bilmiyorum zaten. O dansa giden diğer bütün kızlar da seninle aynı yolun yolcusu değil mi? Plastik boruları, çürükleri, telleri, kolostomi torbalarını ve tanrı bilir daha neleri kapatacak tuvaletler bulmaya çalışmıyorlar mıdır? Başkalarından bana ne diyor Kate. Tek istediğim iyi görünmekti. Sadece bir geceliğine iyi görünmek. Taylor zaten senin güzel olduğunu düşünüyor. Ama ben düşünmüyorum diye haykırıyor Kate. Ben düşünmüyorum. Anne ve belki de bir kez olsun aksini istiyorum. Ilık bir gün ayaklarımızı bastığımız yer nefes alıyor sanki. Güneş başımı ensemi ısıtıyor. Buna ne cevap verebilirim ki? Ben hiçbir zaman Kate olmadım. Onun yerine hasta olan ben olayım diye dualar ettim. Yalvardım şeytanın biriyle. Faust misali pazarlığa oturmak istedim. Ama işler ne yazık ki böyle yürümüyor. Biz de kendimiz dikeriz o zaman diye öneride bulunuyorum. Sen tasarlayabilirsin. Sen dikiş dikmeyi bilmezsin ki diye iç geçiriyor Kate. Öğrenirim. Bir günde mi? Başını iki yana sallıyor. Her defasında gedikleri tamir edemezsin anne. Bunu ben biliyorum da sen nasıl bilmiyorsun? Beni kaldırımda yalnız bırakıyor ve hızla yürümeye başlıyor. Anna arkasından koşuyor. Kate'in koluna giriyor ve ben onlara yetişmek için aceleyle seyirtirken onu butikten biraz ötedeki bir dükkanın önüne doğru çekiştiriyor. Burası ağzından sakız düşmeyen kuaförlerle dolu bir salon. Kate kendini Anna'dan kurtarmak için çabalıyor ama Anna istediği zaman çok güçlü olabilir. Hey diye sesleniyor Anna kapıdaki görevlinin dikkatini çekmek için. Burada mı çalışıyorsun? Mecbur olduğum zamanlarda. Balo için saç yapar mısınız? Elbette diyor kuaför. Topuz gibi bir şey mi istersin? Olur, ablam için soruyorum. Anna mücadele etmeyi bırakan Kate'e dönüyor. Kavanoza kapatılmış bir ateş böceği gibi bir gülümseme yayılıyor yüzüne yavaşça. Evet, benim için diyor muzır bir şekilde ve kel başını saran eşarabı çıkarıyor. Salondaki herkes sohbete ara veriyor. Kate muazzam bir edayla dikiliyor. Biz ince örgü düşünmüştük diye devam ediyor Anna. Bence perma diye ekliyor Kate. Anna kıkırdıyor. Belki de güzel bir gelin başı. Kuaför yutkunuyor. Şok, sempati ve kırıcı olmama kaygısı arasında sıkışıp kalmış durumda. Şey, senin için bir şeyler yapabiliriz belki. Boğazını temizliyor. Her zaman için uzatma seçenekleri mevcuttur. Uzatma seçenekleri diye tekrarlıyor Anna ve Kate. Kahkahalara boğuluyorlar. Kuaför kızların arkasına tavana doğru bakmaya başlıyor. Kamera şakası filan mı bu? Bu laf üzerine kızlarım gülme krizine girip birbirlerine sarılıyorlar. Nefessiz kalana dek gülüyorlar. Ağlamaya başlayana dek gülüyorlar. Providence Hastanesi bolosunun refakatçi velilerinden biri olarak punçtan sorumluyum. Katılımcılar için hazırlanan diğer tüm gıdalar gibi bu da nötropenik. Hemşireler, bu gecenin vaftiz anneleri bir konferans salonunu fantastik bir balo salonuna dönüştürmüşler. Disko topundan ortama uygun ışıklandırmaya kadar her şey düşünülmüş. Kate, Taylor'ın etrafına dolanmış bir sarmaşık. Çalan şarkıdan tamamen farklı bir ritimde hareket ediyorlar. Kate zorunlu olarak mavi maskesini takıyor. Taylor ona ipek çiçeklerden yapılma bir çiçek demeti hediye etti. Çünkü gerçek çiçekler, bağışıklığı sınırlandırılmış hastaların mücadele edemeyecekleri hastalıklar taşıyabilir. Neticede elbise dikmek zorunda kalmadım. Bluefly.com'da bir tane buldum. Altın rengi düz bir elbise. Kate'in kateteri nedeniyle V yakaya sahip. Ancak bunun üzerinde uzun kollu şeffaf bir tünik var. Beli saran bu kıyafet, Kate sağa sola döndükçe parıldıyor ve bu sayede göğüs kemiğinden çıkan tuhaf üçlü katetere gözü takılan birisinin bunun bir ışık oyunu olduğunu düşünmesine neden olabilir. Evden çıkmadan önce 1000 tane fotoğraf çektik. Kate ve Taylor beni beklemek üzere arabaya kaçtıklarında ben de makineyi bırakmaya gittim ve Brian'ı mutfakta sırtı bana dönük halde buldum. Hey dedim, bize el mi sağlayacaktın? Arkamızdan su dökmeyi mi düşünüyordun? Ancak bana dönünce anlayabildiğim buraya ağlamak için geldiğini. Bunu görebilmeyi beklemiyordum dedi. Böylesi bir anıya sahip olabileceğimi hiç düşünmemiştim. Ona sarıldım. Öyle sıkı sarıldım ki ikimiz aynı taştan yontulmuş gibiydik. Bizi bekle diye fısıldadım ve sonra evden çıktım. Şu anda ise saçları küçük öbekler halinde dökülmeye başlamış bir oğlana bir bardak punch servis ediyorum. Saçları smokininin siyah yakasına dökülüyor. Teşekkür ederim diyor ve o an gördüğüm en güzel gözlere sahip olduğunu fark ediyorum. Bir panterinki gibi koyu ve sakin. Sonra başımı kaldırıyor ve Kate ve Taylor'ın ortadan kaybolduğunu görüyorum. Ya Kate hastalanmışsa, ya Taylor hastalanmışsa? Aşırı koruyucu davranmayacağım diye kendime söz vermiştim. Ama burada personelin tek tek takip edemeyeceği kadar çok çocuk var. Başka bir veliden panç nöbetimi devralmasını rica ediyor ve kadınlar tuvaletine bakmaya gidiyorum. Malzeme dolabına bakıyorum, boş ve karanlık koridorlardan geçiyorum, kiliseye bile bakıyorum. Nihayet bir kapı aralığından Kate'in sesini duyuyorum. Taylor'la ikisi el ele mihrabın altında duruyorlar. Buldukları bahçe gündüzleri stajyer doktorların gözde mekanlarından. Başka türlü gün ışığını göremeyecek birçok doktor öğle yemeğini burada yemeyi tercih ediyor. Tam iyi misiniz diye soracakken Kate konuşuyor. Ölmekten korkuyor musun? Taylor başını sallıyor. Pek sayılmaz ama bazen cenazemi düşünüyorum. İnsanlar hakkında güzel şeyler söyleyecekler mi türünden hikayeler işte. Ağlayanlar olacak mı? Bir an duraksıyor. Acaba kimse gelecek mi? Ben gelirim diye söz veriyor Kate. Taylor başını Kate'e doğru eğiyor ve o da Taylor'a sokuluyor ve o anda onları takip etme dediğimin bu olduğunu idrak ediyorum. Karşılaşacağım manzaranın bu olacağını biliyordum ve tıpkı Brian gibi ben de kızımın denizden çıkarılmış bir cam parçası gibi parmaklarımın arasında tereddüte tutacağım bir resmin daha görmek istiyordum. Taylor, Kate'in mavi hijyenik maskesini indiriyor ve onu durdurmam gerektiğini biliyorum. Buna mecbur olduğumu biliyorum ama yapmıyorum. Bu kadarını olsun yaşamasını istiyorum. Öpüştükleri anda çok güzel görünüyorlar. Heykeller kadar pürüzsüz, parlak başları birbirine doğru eğilmiş, görsel bir yanılsama gibi. Kendi içine dönen bir ayna imge. Kate kök hücre nakli için hastaneye tam bir duygusal enkaz olarak gidiyor. Kateterine verilen cıvık sıvı onu Taylor'ın kendisini 3 gündür aramamış ve bir taraftan da telefonlarına cevap vermemiş olmasından daha az endişelendiriyor. Kavga mı ettiniz diye soruyorum ve Kate de başını hayır anlamında sallıyor. Bir yere gideceğini falan söyledi mi? Belki acil bir şey olmuştur diyorum. Belki de bunun seninle hiçbir ilgisi yoktur. Belki de vardır diye karşı çıkıyor Kate. Öyleyse alabileceğin en iyi intikam ona aklından geçenleri anlatabilecek kadar sağlıklı olabilmektir diyorum. Ben hemen döneceğim. Koridorda vardiyasına yeni başlayan ve Kate'i yıllardır tanıyan hemşire Stepp'in yanına yaklaşıyorum. İşin doğrusu Taylor'ın Kate'le iletişim kurmamasına en az onun kadar şaşırmış durumdayım. Kate'in bugün hastaneye geleceğini biliyordu. Taylor Ambrose diyorum Stepp'e. Bugün buraya geldi mi? Stepp bana bakıyor ve gözlerini kırpıyor. Koca çocuk benim kızıma asılıyor da şekerim diye şaka yapıyorum. Ah Sera, ben birisi sana kesin söylemiştir diye düşünmüştüm diyor Stepp. Bu sabah öldü. Kate'e söylemiyorum. Tam bir ay. Doktor Chance, Kate'in taburcu olabilecek kadar iyi olduğunu söyleyene dek. Kate, kendini onsuz çok daha iyi olduğuna ikna edene dek saklıyorum. Kullandığım sözcükleri size anlatarak başlayamam. Hiçbiri üstlerindeki yükü taşıyabilecek kadar büyük değil. Taylor'ın evine gidip annesiyle nasıl konuştuğundan bahsediyorum. Kendini kollarıma bırakıp beni aramak istediğinden ama içindeki bir kıskançlığın tüm söylemek istediklerini bastırdığından bana o gece balodan kanatlanmış bir halde gelen Taylor'ın gecenin bir yarısı 40 derece ateşle yatak odalarına daldığını anlatmıştı. Belki viral, belki de fungal bir nedeni varmış ama sonuçta solunum güçlüğü çekmeye başlamış ve arkasından kalp krizi gelmiş ve yarım saat çabaladıktan sonra doktorlar artık vazgeçmişler. Kate'e Jenna Ambrose'un söylediği başka bir şeyi anlatmıyorum. Taylor öldükten sonra yanına gidip artık onun olmayan oğlunu seyretmiş. Gözlerini açacağından emin bir halde tam 5 saat boyunca beklemiş. Şimdi bile üst kattan sesler duyduğunda Taylor'ın odasında bir şeyler yaptığını zannediyor ve her sabah yataktan gerçeği hatırlamadan önce kendisine bahşedilen o yarım saniye için kalkıyormuş. Kate diyorum, çok üzgünüm. Kate yüzünü buruşturuyor. Ama ben onu seviyordum diye cevap veriyor, sanki bu yeterli olmalıymış gibi. Biliyorum ve bana bir şey söylemedin. Söyleyemedim. Bunun senin de savaşı bırakmanın neden olabileceğini düşünürken yapamadım. Gözlerini kapatıyor ve başını diğer yana çeviriyor. Öyle şiddetle ağlıyor ki hala bağlı bulunduğu monitörler sinyal vermeye başlıyor ve hemşireler odaya dalıyor. Uzanıp ona dokunuyorum. Kate tatlım, ben senin için en iyi olanı yaptım. Bana bakmayı reddediyor. Benimle konuşma diye homurdanıyor. Bu konuda üstüne yok zaten. Kate 7 gün ve 11 saat boyunca benimle konuşmuyor. Hastaneden çıkıyoruz. Ters karantina neyi gerektiriyorsa onu yapmaya koyuluyoruz. Yabancısı olmadığımız bir şey çünkü. Geceleri yatakta Brian'in yanında yatıyor ve onun neden uyuyabildiğini merak ediyorum. Gözlerimi tavana dikiyor ve kızımı daha o gitmeden kaybettiğimi düşünüyorum. Sonra bir gün odasının önden geçerken onu yerde etrafında fotoğraflar yayılı halde otururken görüyorum. Beklediğim gibi Taylor'la ikisinin balodan önce çektiğimiz fotoğraflarına bakıyor. Şıkır şıkır giyinmiş Kate'in ağzında o meşhur maske var. Taylor kendi deyimiyle fotoğrafların hatırına maskeyle ruje bir gülücük çizmişti. Bu Kate'i güldürmüştü. Henüz birkaç hafta önce ışığı sönmeden evvel varlığı böylesine kat'i olan bir çocuğun artık burada olmaması imkansızmış gibi görünüyor. Vücuduma bir sancı giriyor ve hemen ardından tek bir sözcüğü bırakıp gidiyor. Alıştırma. Ancak başka fotoğraflar da var. Kate'in küçüklüğünden kalanlar. Bir tanesinde Kate ve Anna plajdalar. Bir yengecinin üstüne eğilmişler. Bir tanesinde de Kate Cadılar Bayramı için Bay Peanut kılığına girmiş. Bir diğerinde ise iki küçük simidi gözlük gibi yüzüne yapıştırmış, her tarafı krem peynir içinde. Başka bir yığında bebeklik fotoğrafları var. Hepsi o 3 yaşındayken ya da daha küçükken çekilmiş. 3-5 tane dişili gülüyor, arkasında güneş parlıyor, başına geleceklerden habersiz. O olduğum zamanları hatırlamıyorum diyor Kate sessizce ve bu ilk sözcükler aramızda camdan bir köprü oluşturuyor. Ben odaya adım atarken ayaklarımın altından kayan bir köprü. Ellerimi onunkilerin yanına koyup bir fotoğrafı kenarından tutuyorum. Köşesi kıvrılmış kağıtta Kate, Brian tarafından havaya fırlatılmış küçücük bir bebek olarak görülüyor. Saçları uçuşuyor, kolları ve bacakları dört bir yana açılmış, dünyaya dönerken bunun güvenli bir iniş olacağına inancı tam. Bunu fazlasıyla hak ettiğinden emin. O çok güzel bir kızdı diye ekliyor Kate ve serçe parmağıyla hiçbirimizin tanıyamadığı o kızın parlak, canlı yanağını okşuyor. Jesse, 14 yaşındayken annemler yazın beni bir çiftlikteki eğitim kampına yollamışlardı. Burası sorunlu çocuklar için yapılmış hareket ve faaliyet dolu bir yerdi. Sabah 4'te kalkıp hayvan sağarak başınızı ne kadar belaya sokabilirdiniz ki? Merak ettiyseniz cevabını vereyim. Çiftlik çalışanlarından ot aşırın, kafayı dumanlayın, sonra da ineklere selam durun. Her neyse, bir gün bana Musa nöbeti verilmişti. Koyun sürüsünü gütme görevi düşen zavallıya böyle diyorduk orada. Yaklaşık 100 tane koyunu en ufak bir gölge sunacak tek bir lanet ağacın olmadığı bir merada takip etmek zorundaydım. Koyunun dünyadaki en salak hayvan olduğunu söylemek muhtemelen yetersiz bir tanımlama olur. çitlere takılırlar, 10 metrekarelik ağıllarda kaybolurlar, bin gündür hep aynı yerde olmasına rağmen yiyeceklerini nereden bulacaklarını unuturlar. Ayrıca uyumadan önce gözünüzün önüne getirdiğiniz küçük sevimli pofuduklar filan da değildirler. Berbat kokarlar, melerler, sinir bozucudurlar. Neyse, koyunlara mahkum edildiğim gün Yengeç Dönencesi romanının bir kopyasını aşırdım ve en pornografik kısımların olduğu sayfaları katlamakla meşgulken birinin çığlık attığını duydum. Bunun bir hayvan olmadığından adım gibi emindim. Çünkü hayatımda hiç böyle bir şey duymamıştım. Sese doğru koşmaya başladım. Bir atın tepesinden attığı ve bacakları 8 olmuş biriyle ya da kazayla tabancasını kendi karnına boşaltmış bir kerizle karşılaşacağımdan emindim. Bir de baktım ki derenin kenarında etrafına hemcinslerinden kalabalık bir grup toplanmış bir koyun doğum yapıyor. Ben veteriner falan değilim ama canlı bir varlıktan böyle bir ses çıktığında işlerin planlandığı gibi gitmediğini anlayacak kadar kafam çalışır. Beklenileceği gibi bu zavallı koyunun karnından dışarı iki küçük toynak sarkmıştı. Yan yatmış hızla soluyordu. Siyah gözlerinden birini bana doğru döndürdü ve sonra kendini koyverdi. Benim nöbetimde hiçbir şey ölemezdi. Çünkü kampı yöneten Nazilerin o lanet hayvanı bana gömdüreceklerini biliyordum. Bu yüzden diğer koyunları yolumdan çektim. Dizlerimin üstüne çöktüm ve koyun çocuğu içinden çekip çıkaran her anne gibi çığlık atarken o kaygan toynaklardan tutup asıldım. Kuzu dışarı çıktı, uzuvları bir İsviçre çakısı gibi bükülmüştü. Başının tepesinde dilinizi yanağınızın iç tarafına sürtüyormuşsunuz hissi veren gümüş renkli bir kese vardı. Nefes almıyordu. Ağzımı bir koyunun dudaklarını dayayıp suni teneffüs yaptırmayacağım kesindi. Ama hayvanın başını sarmış o deriden keseyi parmaklarımla delip boynuna doğru çekip kopardım. Meğer ihtiyacı olan tek şey buymuş. Bir dakika sonra çengelli iğne gibi bükülmüş bacaklarını açtı ve meleyerek annesini almaya koydu. O yaz yaklaşık 20 kuzu doğdu. Ne zaman ağılın yanından geçsem aralarından benimkini seçebiliyordum. Tıpkı diğerlerine benziyordu ama bu biraz daha yaylanarak yürüyordu. Hep günlerinden güneşi yansıtıyormuş gibi görünürdü. Onu gözlerinizin içine bakacak kadar sakinleştirmeyi başaracak olursanız göz bebeklerinin süt beyaz olduğunu görürdünüz. Öbür tarafta neleri kaçırdığını hatırlayabilecek kadar uzun süre dolaştığının çok belirgin bir işaretiydi bu. Size bunu anlatmamın sebebi, Kate nihayet hasta yatağında kıpırdanıp gözlerini açtığında çoktan bir ayağının öbür tarafta olduğunu görmem. Beni gördüğü an, aman tanrım diyor Kate zayıf bir sesle, sonunda cehenneme düşmüşüm. Sandalyemde öne doğru eğiliyor ve kollarımı kavuşturuyorum. Beni öldürmek o kadar kolay değildir, bilirsin kardeşim. Ayağa kalkıp alnına bir öpücük konduruyor ve dudaklarımı normalden daha geç geri çekiyorum. Anneler bu şekilde ateşin olup olmadığını nasıl anlayabiliyorlar? Benim tek anlayabildiğim eli kulağında bir kayıp. Nasılsın? Bana gülümsüyor ama bu Louvre'da gerçeğini gördüğüm bir şeyin çizimine benziyor. Bomba gibi diyor. Mevcudiyetinizle beni onurlandırmanız şerefin neye borçluyum? Pek fazla zamanının kalmamasına diye geçiriyorum aklımdan ama bunu ona söyleyemiyorum. Buralardan geçiyordum. Ayrıca bu vardiyada muhteşem bir hemşire çalışıyor. Kate bu lafa kahkahayla gülüyor. Ah Jess, seni özleyeceğim. Bunu öyle kolay söylüyor ki ikimizi de şaşırtıyor. Yatağın kenarına oturuyor ve elektrikli battaniyenin kıvrımlarını seyrediyorum. Sen de bilirsin ki diyerek onu cesaretlendirici bir konuşmaya başlamamla birlikte elini koluma bastırıyor. Hayır, bir an için gözlerinde bir canlanma oluyor. Belki reenkarnasyon geçiririm. Marie Antoinette falan mı olacaksın yani? Hayır, gelecekte olacak bu. Sence bu çok mu manyak bir düşünce? Hayır diyerek katılıyorum ona. Bence hepimiz bir döngü içinde gidip geliyoruz. Sen ne olarak döneceksin dünyaya? Leş. Birden yüzünü buruşturuyor ve bir şey sinyal veriyor. Panikliyorum. Birini çağırmamı ister misin? Hayır, sen iyisin diye cevap veriyor Kate ve asıl kastettiği şeyin ne olduğunu anlasam da içimde bir yerlere sanki yıldırımlar düşüyor. Birden aklıma 9-10 yaşındayken oynadığım bir oyun geliyor. O zamanlar hava kararana dek bisiklete binme iznim vardı. Güneşin ufukta giderek alçalmasını seyrederken kendimle küçük iddialara girerdim. Nefesimi 20 saniye tutabilirsem akşam olmayacak gibi. Ya da gözlerimi kırpmazsam, yanağıma bir sinek konduğunda kıpırdamadan durabilirsem, şimdi de kendimi aynı şey yaparken buluyorum. İşler böyle yürümemesine rağmen Kate'i vermemek için pazarlık yapıyorum. Korkuyor musun? Diye ağzımdan çıkıveriyor birden soru. Ölmekten yani. Kate bana doğru dönüyor. Yüzünden bir gülümseme geçiyor. Bir daha geldiğimde söylerim. Sonra gözlerini kapatıyor. Ben biraz dinleneyim diye biliyor güç bela ve tekrar uykuya dalıyor. Bu hiç adil değil. Ama Kate de bunu biliyor. Hak ettiklerimizi nadiren alabildiğimizi Anlamak için koca bir ömür geçirmeye gerek yok. İçimde patlayan yıldırımlar boğazımı dağılıyor, yutkunamıyorum ve her şey önüne set kurulmuş bir nehir gibi öylece içimde birikip kalıyor. Aceleyle Kate'in odasından çıkıyorum ve onu rahatsız etmeyecek kadar uzaklaştıktan sonra yumruğumu kaldırıp kalın beyaz duvarda bir delik açıyorum ama bu bile kesmiyor. 21. ayrımın sonu, sayfa 344.